Ayrım 28. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 283. İspanya ile Yunanistan, buna benzer ve benzemez yanlarıyla tipik birer örnek vermektedir. İspanya söz konusu olunca bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Toprakların genişliği ve köylü nüfus yoğunluğunun zayıflığı. Büyük toprak sahibi soylularla köylüler arasında çok kalabalık bir köy burjuvazisi yoktur. Bunun sonucu olarak da kendiliğinden bir güç olarak küçük rütbeli subay sayısının azlığı meydana gelmektedir. Aksine önemli sayılabilecek karşıt bir güç olarak topçu ve istihkam gibi teknik sınıfların subayları söz konusu olabilir. Kent burjuvasisinin içinden çıkmış olan bu sınıflar generallere karşı çıkarak kendilerine özgün politikayı yürütmeye çalışırlar. Bunun için İspanya'daki askeri hükümetler generaller hükümetidir. Köylü yığınları vatandaş ya da asker olarak uyuşuk haldedir. Eğer orduda siyasal bir bölünme olursa bu yönetici klikler arasındaki görüş ayrılığı sonucu yatay değil dikey yönde olur. Askerler birbirleriyle çatışan komutanların ardında giderek bölünür. Askeri yönetim iki anayasal hükümet arasında geçici bir yönetimdir. Ordu sürekli bir koruma gücüdür. Yasa egemenliği tehlikeye düştüğü zaman açıkça harekete geçen bir siyasal güçtür. Yunanistan'da da aynı şeye rastlıyoruz. Şu farkla ki Yunanistan toprakları bir sürü adalar sistemi arasında dağılmıştır. Halkın en atılgan, canlı bölümü de daima denizcilikle uğraştığı için ülkeden uzakta bulunmaktadır. Yunan köylüsü de İspanyol köylüsü gibi uyuşuktur ama topyekün alınınca Yunan halkı daha atılgan ve daha canlıdır. Denizci olarak daima siyasal yaşam merkezinden uzak yaşadığı için halktaki uyuşukluk başka türlü çözümlenmelidir. Sorunun çözümü de aynı değildir. Birkaç yıl önce devrilen bir hükümetteki adamların idam edilmesi, bu atılgan ve canlı halkın kanlı bir ders vermeyi istemesiyle açıklanabilir. Dipnot. Burada 1920'de Yunanistan'ı bölen karışıklıklara değinilmektedir. Bu sırada Almanlardan yana olan devrik kral Konstantin'in adamlarıyla İngiliz yanlısı Venizelos'un taraftarları arasında liberal çatışma meydana gelmişti. Özel olarak şu nokta üzerinde durmak gerekir. Yunanistan'da da, İspanya'da da, dipnot, Gramsci bu satırları yazdığı sırada İspanya'da Franco ayaklanması zafer kazanıp faşist rejim kurulmuş değildi. Askeri yönetim denemesi, siyasal ve toplumsal bir ideoloji yaratmadığı gibi kesin bir örgütlenme de meydana getirmemiştir. Oysa Bonapartizmin doğuşuna elverişli olan ülkelerde bunun aksi olmuştur. Fakat iki tipin de tarihsel koşulları aynıdır. Normal demokrasinin, parlamentarizmin işleyişi engelleyen mücadele halindeki kent grupları arasındaki denge. Bununla birlikte bu dengede köyün rolü farklıdır. İspanya gibi köylünün uyuşuk olduğu bir ülkede büyük toprak soylularının generalleri sarsılan düzeni sağlamak yani yüksek toplumsal gruplarının egemenliğini kurmak için orduyu kullanırlar. Köylülerin uyuşuk olmamakla birlikte hareketleriyle kentlerdeki hareketler arasında bağıntı olmadığı başka bazı ülkelerde ordu tarafsız kalır. Böyle olmazsa yatay olarak bir bölünmeye uğrayabilir. Tabii bir noktaya kadar tarafsız kalır. Bu sırada bürokratik asker sınıfı askeri araçlarla harekete geçerek köylü hareketini bastırır. İşte en yakın tehlike de budur. Bu mücadelede belirli bir ideolojik ve siyasal birlik elde eder. Kentte de orta sınıflarla köyden gelmiş üniversite öğrencilerinin ittifakını sağlayarak egemen sınıflara kendi siyasal yöntemlerini zorla kabul ettirip elverişli yasaların çıkartılması gibi bir sürü ödün kopartır. Böylece bir noktaya kadar devlete kendi çıkarlarını benimsetir ve yönetici personelin bir bölümünü değiştirir. Herkes silahsızlanırken kendisi silahı elden bırakmaz ve eğer egemen sınıflarda bir karşı koyma hevesi hissederse kendi silahlı güçleriyle ordu arasında bir iç savaş çıkacağını ileri sürer. Bu gözlemler katı şemalar olarak değil, tarihsel ve siyasal yorumların pratik ölçütleri olarak düşünülmelidir. Gerçek olaylar üzerindeki somut çözümlemelerde tarihsel şekiller iyice karakterize edilmiş olup, bunlar kendi türlerinde hemen hemen tektir. Sezar'ın diktatörlüğünün dayandığı gerçek koşullar. Birinci Napolyon'un diktatörlüğüne yol açan gerçek koşullardan bambaşkadır. Primo de Rivera'nın kilerinde, dipnot, İspanyol generali, 1923 Eylül'ünde bir hükümet darbesi yaparak parlamenter hükümeti devirdi. Bu hareketinde kralın desteğiyle bir hükümet kurarak demokratik özgürlükleri kaldırdı. İktidar askersel bir konseyin eline verildi, sansür konuldu, toplantılar yasaklandı ve bunun gibi. 1925'te göstermelik bir hükümetle rejime esneklik verilmek istendiği halde İspanyol ekonomisinin bunalıma sürüklenişi ve demokratik kışkırtmaların artması sonucu 1930'da Primo de Rivera'nın yıldızı söndü. Ertesi yıl krallık rejimi yıkıldı. Zivkovic'inkilerden, dipnot, Yugoslav generali, Kral 1. Alexander'ın parlamentoya karşı yaptığı hükümet darbesine yardım etti. 1929'da başbakan oldu. Farklı olduğu gibi. Üçüncü derecenin ya da belirli bir durumdaki güç ilişkileri sistemi aşamasının çözümlenmesinde askeri bilimdeki stratejik konjonktüre ya da daha kesin olarak savaş harekatının stratejik hazırlanma derecesine başvurulabilir. Bunun başlıca öğelerinden biri yönetici kişilerin nitelikleri ve ilk hattaki kuvvetler, saldırı kuvvetleri de içinde olmak üzere denilebilecek olan kuvvetlerdir. Stratejik hazırlanma derecesi görünüşte düşmanınkinden daha az, yani niceliksel olarak olan kuvvetlere zafer kazandırabilir. Denilebilir ki stratejik hazırlık hesaba girmeyen etkenler denilen şeyleri sıfıra indirgemeyi sağlar. Bunlar geleneksel olarak hareketsiz ve edilgin kuvvetlerin belirli bir anda birdenbire umulmadık tepkileridir. Elverişli bir stratejik durumun hazırlanmasındaki öğeler arasında ulusal ordunun teknik kuruluşunun yanı sıra askeri bir tabakanın varlığıyla ve örgütlenmesiyle ilgili gözlemlerde dikkate alınmış olan kuvvetlere de yer vermelidir. General Gazera'nın 10 Mayıs 1932'de Senato'da yaptığı konuşmanın aşağıya alınan parçasından başka öğeler de çıkartılabilir. Corriere della Sera, 20 Mayıs. Ordumuzdaki disiplin rejimi bugün faşizm sayesinde bütün ulus için bir buyruk niteliğini göstermektedir. Başka ordularda bugün de biçimsel ve katı bir disiplin yürürlüktedir. Ordunun savaş için kurulduğu ilkesini ve savaşa hazırlanması gerektiğini zihnimizden hiç çıkartmıyoruz. Barış zamanının disiplini savaş zamanının aynı olmalı ve barış zamanında bu disiplinlerin düşünsel temeli atılmalıdır. Disiplinimiz komutanlarla basit askerler arasındaki kaynaşmaya dayanıyor ki bu da izlediğimiz sistemden kendiliğinden doğar. Bu sistem uzun süren çetin bir savaş zaferle sonuçlanıncaya kadar pek güzel dayandı. Böylesine dikkate değer bir disiplin geleneğini bütün ulusa yaymış olması faşist rejimin meziyetidir. Stratejik anlayışın ve taktik operasyonların temel düşüncesi her bireyin disiplinine dayanır. Savaş bize birçok dersler verdi. Bu arada barış zamanı hazırlığıyla savaş gerçekliği arasında derin bir uçurum olduğunu öğretti. Şu da bir gerçektir ki hazırlık ne olursa olsun iki tarafın arasında yeni sorunlarla karşılaşırlar ki bu da onları ummadıkları durumlar karşısında bırakır. Bundan daha önceden bir strateji anlayışına sahip olmanın yararsız olduğu ve son savaştan hiçbir ders alınmadığı sonucu çıkartılmamalıdır. Bundan bir savaş öğretisi elde edilebilir. Bu da hem bir düşünce aracı hem de karşılıklı anlaşmayı sağlayacak bir dil birliğine varılabilir demektir. Şayet öğreti birliği yozlaşarak şematizme kayma tehlikesi gösterirse hemen ve hızla buna tepki gösterilir. Bu da çok kere tekniğin ilerlemeleri sayesinde taktiğin yenileştirilmesiyle sağlanır. Böyle bir düzenleme sanıldığı gibi ne statiktir ne de gelenekseldir. Gelenek sadece bir güç olarak dikkate alınır ve düzenlemeler sadece bir değişiklik isteğiyle değil, fakat bunları gerçeklikle uyumlu kılmak için yapılır. Churchill'in anılarında da Jütland Savaşı'ndan söz ettiği bölümde bir stratejik konjonktür hazırlığı örneği görülebilir. Sezarizm. Sezar, 1. Napolyon, 3. Napolyon, Cromwell ve bunun gibi en son noktasına tarihsel bir kahramanın kişiliğinde varan olayların bir kataloğu yapılabilir. Sezarizm deyiminin çatışan kuvvetlerin felaketli bir şekilde denge halinde bulunduğu bir durumu ifade ettiği söylenebilir. Yani bu kuvvetler arasında öyle bir denge kurulur ki çatışma iki tarafında birbirini mahvetmesiyle sonuçlanır. İlerici A kuvveti gerici B kuvvetiyle çarpıştığı zaman A zorunlu olarak B'yi, B de A'yı zorunlu olarak yenmesini bilir. İkisi de savaşı kazanamadan birbirinin kanını dökerken dıştan bir C kuvveti kavgaya karışarak A'dan ve B'den arta kalan ne varsa boyun eğdirir. İşte İtalya'da muhteşem Laurent'in ölümünden sonra tamamıyla böyle oldu. Her ne kadar sezarizm büyük bir kişinin bir felaket görünümü gösteren ve güçler dengesi olarak beliren tarihsel siyasal bir duruma çözüm getirmek üzere bir büyük adamın hakemliğine başvurmayı ifade etse de her zaman aynı tarihsel anlamı taşımaz. İlerici bir sezarizm olduğu gibi gerici bir sezarizm de vardır. Bunun için her çeşit sezarizmin anlamı, son çözümlemede sosyolojik bir şemaya göre değil, somut tarih koşulları içinde kavranabilir. Sezarizmin kavgaya karışması, ilerici kuvvetin zafer kazanmasına yardımcı ise ilerici olur. Böyle bir durumda gerekirse bazı uzlaşmalarla zaferin sınırları daraltılır. Eğer kavgaya karışması gerici kuvvetin zaferine yardım ederse gerici bir niteliktedir. Bu durumda da yine uzlaşmalar ve öncekinden başka bir değer ve anlamda olmak üzere sınırlandırmalar yapılır. Sezar'la 1. Napolyon ilerici sezarizmin, 3. Napolyon'la Bismarck gerici sezarizmin örnekleridir. Şimdi eski rejimin devrim-restorasyon diyalektiğinde acaba devrim öğesi mi yoksa eski rejimin yeniden kurulması, restorasyonu öğesi mi üstün gelecektir diye sorulursa, buna cevap olarak tarihin akışının hiçbir zaman geriye dönmeyeceği ve eski rejimin tam olarak yeniden kurulmayacağı söylenebilir. Bundan başka sezarizm, tarihsel bir yorum kuralı değil, bir ideolojik polemik formülüdür. Kaldı ki bir sezar, bir büyük adamı, bir kahramanı temsil eden bir kişi olmadan da sezarizm çözümüne başvurulduğu görülmüştür. Parlamenter sistemde bu çeşit uzlaşma çözümüne elverişli bir mekanizma bulunur. MacDonald'ın, dipnot, Labor Parti kurucularından olan Ramsay MacDonald, İngiliz İşçi Partisi'nin ılımlı ulusal eğiliminin başlıca temsilcilerindendir. 1924 ve 1929'da kurulan işçi hükümetlerinde başbakandı. 1931'den 1935'e kadar bunalım sırasında iş başında bulunan ve işçileri, milliyetçileri, liberalleri ve muhafazakarları bir araya getiren Ulusal Birlik kabinesinde ilk planda yer aldı. MacDonald'ın iktidarda iken izlediği politika, partisinin üyeleri tarafından sert bir dille eleştirildi. MacDonald'ın politikası, İngiliz İmparatorluğu'nun ekonomik çıkarlarına ayarlanmıştı. Bu yüzden birçok kereler grev hareketlerine karşı çıktı. MacDonald, o sıralarda yeni doğmuş olan faşist rejimlere yakınlık duyması bakımından da bu gerici politikasıyla sezarizme kaymış olarak kabul edilebilir. 1933 Kasım'ında şunları yazmıştı. Diktatörlerin yaptıkları hoşumuza gitmeyebilir. Fakat bu rejimler halkların yüreklerine yeni bir güç verdikleri gibi yeni bir yaşam anlayışı da kazandırırlar. Her ne kadar bir çeşit sezarizmi temsil ederse de pek geniş düşünceli olmayan gerçekçi bir politikacı olarak tanınan MacDonald'ın kahramanlıkla hiç ilgisi yoktur. Kurduğu işçi hükümetleri bu çeşit bir çözümdü. MacDonald'ın başkanlığında bir hükümet kurulduğu ve parlamentoda bir muhafazakar çoğunluk bulunduğu sırada sezarizm gittikçe yoğunlaşmıştı. Aynı şekilde İtalya'da da 1922 Ekim'inde halkçıların, dipnot, Mussolini'yi iktidara götüren Roma'ya yürüyüşten sonra halkçılar faşistlerle birlikte oy verdiler. 17 Kasım 1922 ve hükümete katıldılar. Bu tutum Grup Yönetim Kurulu'nun bir gündemiyle ona karşı 70 oyla 20 Nisan 1923'te onaylandı. 10 Temmuz'da faşizme yakınlık gösteren Don Sturzo kilisenin yüksek makamlarınca kınandı. Bunun üzerine partinin genel sekreterliğinden istifa etti. Parti bölündü. Yıl sonunda Ulusal Konsey 26 Ocak 1924'te seçimlere girmeye ama ne sağla ne de solla koalisyon yapmamaya karar verdi. Seçimden sonra halkçılar muhalefetle tek cephe yapmayı reddettiler. 3 Ocak 1925 İtalya'nın tamamıyla faşistleştirildiği tarihi gösterir. O güne kadar hala yürürlükte olan basın özgürlüğü kaldırıldı. 16 Ocak 1926'da yerinde kalan 22 halkçı Millet Meclisi'nden atıldı. 9 Kasım 1926'da meclis, toplantılara katılmayan milletvekillerinin yasama görevlerini kaybettiklerini ilan etti ve bunların partileri kapatıldı. Ayrılışına kadar, sonra derece derece 3 Ocak 1925'e kadar ve daha sonra da 8 Kasım 1926'ya kadar meydana gelen siyasal tarihsel olaylarda sezarizmin çeşitli derecelerine rastlarız. Bu akım nihayet daha arı ve sürekli bir şekle bürünmekle birlikte hareketsiz ve statik değildi. Bütün koalisyon hükümetleri sezarizm yolunda ilk adımdır. Bu belirgin şekline gider ya da gitmeyebilir. Oysa kaba bir anlayışa göre koalisyon hükümetleri sezarizme karşı sağlam bir settir. Ekonomik, sendikal ve parti politikası niteliğinde büyük koalisyonların kurulduğu zamanımızda sezarizm olayının mekanizması 3. Napolyon'a kadar ki koalisyonlardan farklıdır. 3. Napolyon'a kadar giden dönemde düzenli askeri kuvvetler sezarizmin iktidara geçebilmesi için kesin bir rol oynamaktaydı. Bu kuvvet gayet belirgin askeri hareketlerle, hükümet darbeleriyle kendisini belli ediyordu. Çağdaş dünyada sendikal kuruluşlarla partilerin küçük yurttaş gruplarının elinde bulundurduğu hesapsız paralara dayanması sorunun çözümünü güçleştirmektedir. Partilerde ve sendikalarda çalışan memurlar, Sezar biçimi ya da 18 Brumaire'de görülen bir askeri harekete girişmeksizin ya parayla elde edilir ya da sindirilir. Bu alanda da 48. Jacobinvari sürekli devrim formülünde incelenen durum meydana gelir. Çağdaş politika tekniği 1848'den sonra parlamentarizmin yaygınlaşmasından, sendika ve parti kuruluşları rejiminden, devlet hizmetinde ya da özel kuruluşlardaki büyük bürokrasilerde, sendikalardaki ve partilerdeki özel bürokrasi ve geniş anlamıyla poliste meydana gelen değişikliklerden sonra tamamıyla değişti. Burada söz konusu olan polis artık yalnızca suçlulara karşı kullanılan polis değildir. Bundan yönetici sınıfların siyasal ve ekonomik egemenliklerini korumak üzere devlet ve özel kuruluşlar tarafından örgütlenen bütün kuvvetler anlaşılmalıdır. Bunun için bazı siyasal partiler, bazı ekonomik ya da başka türden kuruluşlar tamamıyla siyasal polis örgütleri olarak kabul edilmelidir. Bunlar hem araştırma hem de koruma görevi yapar. A ve B kuvvetlerinin organik bir denge kurabilmek için birbirini yok edercesine mücadele ettiklerini ve hiçbirinin ötekini alt edemediğini düşünelim. İşte bu durumda sezarizm doğabilir. Bu durumda sezarizm, bu türden bütün olayları kucaklayan bir varsayım, politika sanatına elverişli bir sosyolojik şemadır. Bu tür olayları açıklayıcı nitelikte bir varsayımı daha da somutlaştırmak, somut tarihsel gerçekliğe daha çok yaklaştırmak mümkündür. Bunun için bazı temel unsurları açıklığa kavuşturmak gerekir. A ve B'den söz ederken sadece iki kuvvetin söz konusu olduğu söylenilmektedir. Bunlardan biri türü bakımından ilerici, öteki türü bakımından gericidir. Ne tipten ilerici ya da gerici güçlerin söz konusu olduğu açıklanabilir ve böylece en büyük yaklaşıma varılır. Sezar ve 1. Napolyon olayında A ve B birbirinden tamamıyla ayrı ve karşıt olmakla beraber sonunda birbiriyle asla kaynaşamaz. Bölüm bölüm ilerleyen bir süreçte özümlenemez değildir. İşte hiç olmazsa belirli bir ölçüde böyle olmuştur. Bu da aynı zamanda temeldeki organik mücadeleden vazgeçerek ve bunun sonucu olarak da felaketli evre aşılarak yönelinen tarihsel siyasal hedefler için yeterlidir. İşte daha büyük bir yakınlaştırma sağlayan bir öğe. Bu da bir başkası. Felaketli evre geleneksel egemen gücün geçici bir siyasal zayıflığa düşmesi sonucu ortaya çıkmış olabilir. Zorunlu olarak aşılamaz organik bir zayıflıktan değil, 3. Napolyon olayında böyle olmuştur. 1815 ile 1848 arasında Fransa'da egemen güç siyasal bakımından başkaldırmışçasına 4 hizbe bölünmüştü. Lejitimistler, dipnot, Fransa'da Bourbon hanedanının büyük kolundan yana olanlara verilen ad. Orleansçılar, dipnot, Fransa'da Bourbon hanedanının küçük kolu olan Orleans ailesinin tahtı ele geçirmesinden yana olanlara verilen ad. Bonapartçılar, Jacobin cumhuriyetçiler. Bu hizipler arasındaki çatışma karşıt B kuvvetinin ilerici, vaktinden önce ilerlemesine yol açıyordu. Bununla birlikte olayların sonradan gösterdiği gibi yürürlükteki toplumsal kuruluş henüz gelişme olanaklarını tüketmemişti. 3. Napolyon oldukça küçük çapta olmak üzere bu olayların özünde saklı olan olanakları temsil ediyordu. Bunun için sezarizminin kendine özgü bir rengi vardı. Sezar'ın ve 1. Napolyon'un sezarizminde niceliksel ve niteliksel bir karakter vardı denebilir. Bu, bir devlet tipinden başka bir devlet tipine geçiş gibi tarihsel bir evrenin belirtisiydi. Bu geçişte o kadar çok sayıda ve o kadar önemli yenilikler vardı ki, bütün bunlar gerçekten bir devrim meydana getiriyordu. 3. Napolyon'un sezarizmi ise niceliksel olduğu gibi, ayrıca sınırlı da kalarak bir devlet tipinden başka bir devlet tipine geçiş olmamıştı. Sadece aynı tipin kesintisiz bir çizgi üzerindeki evriminden başka bir şey değildi. Çağdaş dünyadaki sezarizm olayları, Sezar, 1. Napolyon'unki gibi ilerici tipten olduğu kadar az çok yakınlığı bulunmakla birlikte 3. Napolyon'unkine benzeyen tiplerden de farklıdır. Çağdaş dünyada yıpratma dönemi, kurulacak denge, çetin ve kanlı bir kavgadan sonra bile olsa sonunda kaynaşıp birleşen güçler arasında meydana gelmiyor. Bu çatışma, tarih bakımından karşıtlıklarının giderilmesi mümkün olmayan güçler arasında görünmektedir. Bu karşıtlık, sezarizm hareketlerinin ortaya çıkmasıyla büsbütün derinleşmektedir. Bununla birlikte çağdaş dünyada bile ülkelere ve bunların dünya yapısına oranla ağırlıklarına göre az çok bir sezarizm payı vardır. Çünkü bir toplumsal kuruluşun gelecekteki gelişmesini sağlayacak, örgütünü yerleştirecek yan olanakları her zaman vardır. Bu da özellikle karşıt ilerici gücün kendi yaşam biçiminden ileri gelen göreli zayıf yanını hesaba katabilir. Bu zayıflığın olduğu gibi sürdürülmesi gerici gücün işine gelir. Bunun için çağdaş sezarizmin asker gücünden çok polise dayandığı söylenebilir. İster ilerici, ister gerici, isterse aracı nitelikte olsun, sezarizm olaylarında yeni tarihsel olayın tümüyle temelli güçlerin dengesinden ileri geldiğini düşünmek bir yöntem yanlışı, sosyolojik mekanizmin bir belirtisi olur. Aynı zamanda temelli sınıfların başlıca grupları ile egemen gücün yönettiği ya da onun etkisi altındaki yardımcı güçler arasındaki ilişkileri de çeşitli türden toplumsal ekonomik, teknik ekonomik anlamak gerekir. İşte bunun içindir ki asker gruplarının ve Fransız köylülerinin işlevi incelenmeksizin 2 Aralık hükümet darbesi anlaşılamaz. Bu bakımdan çok önemli tarihsel bir olay da Dreyfus olayıdır. Bu olayda bu gözlemler dizisi içine girer. Bunun nedeni sezarizme yol açmış olması değil, bunun tam aksi bir nedendendir. Çünkü hazırlanmakta olan açıkça gerici nitelikte bir sezarizmin gerçekleşmesine engel olmuştu. Bütün Dreyfus hareketi dikkat çekicidir. Çünkü egemen toplumsal bloktan olan öğeleri, blokun en gerici bölümünün sezarizminin ipliğini pazara çıkardı. Bu öğe köylülere, kırsal yörelere değil, kentteki sosyalist reformculuğun izinde giden ikinci derecede öğelere, aynı zamanda köylülerin en ilerici bölümüne dayanıyordu. Dreyfus tipinde çağdaş başka tarihsel siyasal hareketler de bulabiliriz. Şüphesiz bunlar devrim değildir, salt karşı hareket de değildir. Şu anlamdaki hiç olmazsa egemen kamptaki boğucu devlet billurlaşmasını kırarlar ve devlet yaşantısına ve toplumsal işlemlere daha öncekinden farklı ve daha çok sayıda kişiyi getirirler. Bu hareketlerde eski toplumun içinde eski yöneticilerin kullanamadıkları gizli etken güçler bulunduğunu gösterdikleri ölçüde göreli olarak ilerici bir içeriğe sahiptir. Bunlar bir takım yan güçlerdir. Belki ama bir dönem açmadıkları ölçüde de tamamıyla ilerici değildir. Bunları tarihsel bakımdan etken kılan şey, kendilerine özgü derin bir güç olmayıp karşıt gücün kuruculuktaki zayıflığıdır. Bundan ötürü de belirli bir duruma bağlıdır. Bu durumda ikisi de kendi öz alanında yeniden bir kuruluş iradesi gösteremeyen mücadele halindeki güçler denge haline geçer. 28. ayrımın sonu. Sayfa 293.